Ayrım 11. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. Profesör Doktor İbrahim Atalay. Okuyan Nurtülin Taşlı. Sayfa 201. 1-5 ana materyalin etkisi. Ülkemizde doğal bitki örtüsünün tahrip edildiği alanlarda ortaya çıkan bazı ana materyalin erozyona karşı dirençlerinin zayıf olması, aşınmanın daha da hızlanmasına ve özellikle seller tarafından taşınan çeşitli boyuttaki malzemenin artmasına neden olmaktadır. Şöyle ki, toprakların aşınması ile yüzeye çıkan kumlu milli depoların bitki örtüsünden yoksun eğimli yamaçları, yüzeysel akıma geçen suların aşındırılması ile oyuntularla parçalanmıştır. Bu durumu Anadolu'nun her yerinde görmek mümkündür. Öte yandan, bünyesinde çözünebilir klor, karbonat ve sülfat bulunduran çökeller de bünyesine su aldıklarında adeta tuz ve şeker gibi eriyerek eğimli yamaçlar boyunca akmaktadır. Ayrıca yüzeysel akıma geçen suların kimyasal yönden araziyi eritmesi ve fiziki olarak aşındırması ile de derin oyuntular oluşmaktadır. Oyuntularla parçalanmış yamaçlar boyunca da sık sık heyelanlar meydana gelmektedir. Bu durum Oltu Narman, Kağızman, Tuzluca arasındaki Aras Vadisi boyunca bütün açıklığı ile görülür. Karadeniz kıyı kesiminde ise killi ve kumlu tabakaların nöbetleşe istiflendikleri yamaçlarda potansiyel heyelan sahalarıdır. Buralarda açılan fındık bahçeleri ve yol doğal yamaç dengesini bozmaktadır. Böyle sahalarda killi tabakaların bünyesinde su olarak şişmeleri ve kaygan bir yüzey oluşturmaları killi tabakalar üzerindeki kütlenin kaymasına neden olmaktadır. 2. Ülkemizde erozyonun sonuçları. Ülkemizde yer yer çok şiddetli olarak devam eden erozyon olayları. 1. Arazinin verim değerinin düşmesine, doğal dengenin bozulmasına. 2. Tarımsal alanların taşkın ve millenmeye uğramasına, barajların aşırı şekilde dolmasına ve 3. Doğal dengesi bozulan alanlarda nadir bulunan bazı bitki ve hayvan türlerinin de yetişme, yaşama imkanı bulamayarak ortadan kalkmasına ve biyolojik zenginliğimizin gün be gün azalmasına neden olmaktadır. Erozyonun neden olduğu bu sonuçlar kısaca şöyle açıklanabilir. 2.1. Arazinin verim değerinin düşmesi. Bitkilerin yetişmesini sağlayan toprak tabakasının süpürülmesiyle altta bulunan çeşitli özellikle ana materyal yüzeye çıkar. Toprak örtüsünün tamamen süpürüldüğü alanlarda ana materyalin fiziksel ve kimyasal özellikleri gerek aşınma gerekse tarımsal faaliyetleri etkiler. Eğer ana materyal kumlu, milli malzemeden ibaret ise tarımsal faaliyetler bu arazi üzerine sürdürülür. Orta ve Batı Anadolu'da yaygın olan beyazımsı, kırmızımsı ve sarımsı renkte killi, kireçli ve kumlu depolar toprak olmayıp erozyon sonucu yüzeye çıkmış ana materyaldir. Fizyolojik derinliği çok fazla olan bu arazi üzerinde erozyona rağmen sürekli tarım yapılır. Depoların kalın olması, verimin düşük olmasına rağmen tarımın yapılmasını mümkün. Gneis, mikaşist, kuvarsit ve kuvarsit şist çeşitli volkanik kaya ve kireç taşları toprakların aşınması sonucu kayalık alanlar haline gelmektedir. Örneğin Batı Anadolu'da Menteşe, Bozdağ ve Aydın Dağları, Güneydoğu Toros Dağları'nın önemli bir bölümü, toprakların tamamen aşınması ile kayalıklara dönüşmüştür. Orman örtüsünden çoğunlukla mahrum olan buralarda sürekli aşınma devam etmektedir. Bu surette elden çıkardığımız arazinin toplamı ülkemizin %20'sine tekabül etmektedir. Öte yandan Toros Dağları'nda kayalıklar halinde görülen alanlarda orman örtüsü mevcut ve saha koruma altında ise orman kendi kendini yenilemekte ve gençleşmektedir. Doğal bitki örtüsü tamamen peridotit serpentin kütlelerinin açığa çıktığı alanlarda bol miktarda bulunan magnezyum, diğer metalik bileşikler bitki için zehir tesiri yaparak bitkilerin yetişmesini önler. Nitekim Kuzeydoğu Anadolu'da Narman Karadağ, Erzincan kuzeyindeki Esence ve Kızıldağ, Ankara Kırıkkale dolayları, Batı Toroslar'da Fethiye kuzeyi, Güneydoğu Toroslar'da özellikle Malatya, Elazığ, Mardin arası gibi alanlarda çok zayıf bir bitki örtüsü bulunur. Iğdır Ovası'nın kuzeydoğusu Kağızman Iğdır, Suşehri Şebin Karahisar, Çankırı Sivasları arası ile Oltu Narman dolaylarındaki beyazımsı, kırmızımsı tuzlu ve cipsli araziler bitkilerin yetişmesini engeller. Bu yerler ya tamamen çıplaktır ya da tuzluluğa dayanıklı çok zayıf ve seyrek ot örtüsüyle kaplıdır. Ülkemiz şartlarında ormanın üst sınırında doğal olarak bulunan çok dik eğimli kayalık arazi ve yamaçların dışında 3 milyon hektardan fazla kayalık arazinin büyük bir eğimli yüksek kısımlardan sellerle gelen çakıl, kum ve mil boyutundaki malzemeler dağların eteklerinde ve ovalık alanlarda birikir. Sel etkisi altındaki tarımsal alanlar ya çakıl ve molozlarla kaplanarak tamamen elden çıkmakta ya da verimi düşmektedir. Gerçekten büyük ve küçük Menderes, Gediz, Akşehir-Eber, Burdur, Konya, Muş, Erzurum, Erzincan, Pasinler, Iğdır, Tosya, Taşköprü, Vezirköprü gibi ovaların bazı kesimleri sellerin taşıdığı kum ve çakıllarla kaplanarak verim değeri düşmüştür. Tarıma uygun olan ikinci ve tuzlu alkali sahalarda gelen sellerin yayıldığı kesimlerde toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri de değişir. Şöyle ki Esenca Dağı'ndan sellerle taşınarak Erzincan Ovası'na gelen milli killi malzemeler çözünür halde bulunan karbonatlarla kimyasal yoldan birleşmektedir. Bu surette yer yer arazide çimentolaşma yani sertleşme olmakta ve tarımsal topraklar elden çıkma tehlikesiyle karşı karşıya. Akarsularımızın bol miktarda taşıdığı özellikle mil ve kil boyutundaki malzemeler baraj rezervuarlarında birikerek barajların su taşıma kapasitesini her yıl yüz binlerce hatta milyonlarca metreküp düşürmektedir. Bazı akarsu havzalarında bir yılda ortalama olarak 1 km2'den taşınan katı madde miktarları ton olarak şöyledir. Kediz 435, Manavgat 229, Kelkit 780, Yeşilırmak 717, Ceyhan 255, Fırat 383, Perisuyu 643, İyidere Rize 101, Aras 467, Botan 582. Bazı sahalarımızda ise erozyon afet halini almıştır. Mesela Tortum Gölü havzasında bir yılda biriken ince materyal miktarı 2.5 milyon ton kadardır. Buradan 1 km2'lik alandan yılda ortalama taşınan materyal miktarı 2500 tonun üzerindedir. Atatürk Barajı'nın açılan Kahtaçayı Havzası'nda 1 km2'lik alanın sediment verimi ise 4000 ton bölü yıl dolayındadır. Aşırı birikme sonucu 20-30 yıl kadar önce yapılmış olan barajlarımızın su tutma kapasitesi başlangıçta. Örneğin Ankara'nın içme suyunun bir bölümünü sağlayan Çubuk 1 barajının dolmaya yüz tutması ile Çubuk 2 barajı yapılmıştır. Kahramanmaraş Pazarcık Oluğuna inşa edilen Kartalkaya Barajı ise şiddetli olarak millenmeye uğramış, Çağlayan Cerit Havzası'ndan gelen materyallerle 15 yıllık süre içerisinde neredeyse baraj rezervuarının yarısı dolmuş duruma gelmiştir. Kısaca ülkemizde erozyon, taşkın ve birikme olayları arazinin verim değerinin düşmesine ve yer yerde topraklarımızın sanki düşmana terk edilmiş gibi işe yaramaz hale gelmesine sebep olmaktadır. İnsanlarımızın neden olduğu bu felaketin önlenmesi için acilen yapılması gerekli tedbirleri de maddeler haline şöyle belirtebiliriz. 1. Ülkemizde tespit edilen arazi kabiliyet sınıflandırması yeniden gözden geçirilerek topraklar arazi kabiliyet sınıflarına göre kullanılmalıdır. Yani 3. ve 4. sınıf arazide toprak koruma tedbirleri alınarak tarım yapılmalı, 6. ve 7. sınıf arazide tarımsal faaliyetler önlenmelidir. 2. 3. ve 4. sınıf arazide erozyonun nasıl önleneceği çiftçilere açıkça belirtilmeli ve gerekli uygulamalar yapılmalıdır. 3. Meralarda erken hayvan otlatmaya son verilmeli, bunun yanında otlağın otlatma kapasitesinin üzerinde hayvan otlatmaya izin Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü'nün ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları ödenek yetersizliğinden dolayı yeterince yapılamamaktadır. 5. Ormanlarda hayvan, özellikle keçilerin otlatılması tamamen önlenmelidir. Yörüklerin hayvan otlatmaları hem kontrol altına alınmalı hem de bu göçer vatandaşlarımızın yerleşik hayata geçmeleri desteklenmelidir. 6. Orman köylerinin uzun vadeli programlar yapılarak toplulaştırılmasına gidilmelidir. Bu sayede dağınık kırsal yerleşmelerdeki yanlış arazi kullanma önlenebilecektir. 7. Anayasamızda ve yasalarımızda doğayı koruma ile ilgili hüküm ve yasalar gereği şekilde uygulanmalıdır. 8. Yukarıda belirtilen tedbirlerin alınması için orman ve gerekse kırsal kesimde yaşayan halka aydınlatıcı bilgiler verilmelidir. Erozyon olayının insanımızı açlığa sürüklediği, erozyon tehdidinin nihai safhasında olduğu, ülkemiz topraklarının artan tehdidinin nihai safhasında olduğu anlatılmalı. Tabiatın bize emanet edildiğini ve bunu korumanın milli ve dini bir görev olduğu açıkça belirtilmelidir. TEMA'nın diğer benzer amaçlı vakıf ve derneklerin yurt ölçüsündeki çalışmaları desteklenmelidir. İkinci kısım, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik coğrafyası, Türkiye'nin nüfusu, Türkiye'de yerleşme, Türkiye'de tarım, ormancılık ve hayvancılık, Türkiye'de maden yatakları ve madencilik, Türkiye'nin enerji kaynakları, Türkiye'de sanayi, Türkiye'de ulaşım, Türkiye'nin turizm etkinlikleri, Türkiye'nin dış ticareti, Türkiye'de çevre sorunları. Bölüm 6. Türkiye'nin nüfusu. İnsan sayısının ifadesi olan nüfus, ülkelerin kalkınması, dünyadaki etki alanlarını genişletmesi, kültür ve medeniyetlerini yaymaları ve askeri bir güç oluşumları bakımından önemli bir faktördür. Örneğin dünya nüfusunun yaklaşık 6'sa 1 kadarının olduğu Çin Halk Cumhuriyeti, bu kalabalık nüfus sayesinde Asya kıtasındaki önemli bir potansiyel göstermektedir. çok yakın bir geçmişte sarı tehlike olarak adlandırılan bir askeri baskı bile oluşturmaktaydı. Ancak nüfusun her alanda etkili olabilmesi açısından iyi eğitilmesi, yetiştirilmesi, başka bir ifadeyle insanların bilgi seviyesinin yüksek olması gereklidir. Geçtiğimiz yüzyıllarda bir baskı ve hakimiyet unsuru olan nüfus bu özelliğini günümüze yitirmiş durumdadır. Hızla ilerleyen teknoloji ve yetişmiş insan gücü ülkelerin gelişmesini ana ölçüde oluşturmaktadır. Günümüzde 82 milyon nüfusu olan Almanya, 127 milyon kadar nüfuslu Japonya ve 294 milyon nüfusa sahip bulunan ABD, nüfusu 1 milyarın üzerinde olan Hindistan'dan ekonomik ve siyasi alanda kıyas edilmeyecek kadar ileri durumdadır. Sadece Japonya, dünyada ayrı bir ekonomik ve teknolojik güç olarak kendini hissettirmekte, neredeyse dünya piyasalarını kontrol altına almaktadır. Hızlı nüfus artışı ülkemizde kısaca kalkınma çabalarını adeta askıya almaktadır. Tablo 6.1. Türkiye'den fazla nüfusa sahip ülkeler. 2003 yılı verileri. Çin nüfusu 1 milyar 304 milyon 196 bin. ABD 294 milyon 43 bin. Brezilya 178 milyon 470 bin. Bangladeş 146 milyon 736 bin. Nijerya 124 milyon 9 bin. Almanya 82 milyon 476 bin. Filipinler 79 milyon 9 bin. Hindistan 1 milyar 65 milyon 462 bin. Endonezya 219 milyon 883 bin. Pakistan 153 milyon 578 bin. Rusya 127 milyon 654 bin. Meksika 103 milyon 457 bin. Vietnam 81 milyon 337 bin. Mısır 71 milyon 31 bin. Etiyopya 70 milyon 678 bin. Ülkemiz 2003 yılı itibariyle 70 milyonu aşkın nüfusu ile dünyada fazla nüfuslu 15. ülkedir. Avrupa'da Almanya ve Rusya Federasyonu'ndan sonra 3. sırada gelmektedir. Ülkemiz bu yüksek sayılacak nüfusa son 50 yılda kavuşmuştur. Nitekim Anadolu'da nüfusun 1. Dünya Savaşı başlarında 10 milyon ve 1923 yılında ise 11-12 milyon dolaylarında olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemiz kilometre kareye düşen nüfus yoğunluğu yönünden dünyada kalabalık olmayan ülkeler arasına girmektedir. 1. Türkiye'de nüfus ve nüfus sayımları. Nüfusla ilgili bilgiler genellikle nüfus sayımı sonuçlarından elde edilir. Bu sayımlarda ülkenin toplam nüfusu, yerleşim birimlerinin nüfusları ile nüfusun meslek ve yaş grupları, evli veya bekar olma durumu, eğitim seviyesi, bildiği yabancı dili, aile nüfusu gibi bilgiler de sağlanır. Her ülke nüfus sayımlarında nüfusun özelliklerini belirlemek için kendi şartlarına göre soru düzenler. Böylece sayım yapıldığı yıla ait demografik, ekonomik ve sosyal veriler de değerlendirilir. Türkiye'de ilk resmi nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. İkinci nüfus sayımı ise 1935 yılında gerçekleştirilmiştir ve bundan sonra 1990 yılı dahil olmak üzere her 5 yılda bir düzenli nüfus sayımı yapılmıştır. 1990 nüfus sayımından sonra ise her 10 yılda bir nüfus sayımının yapılması kararlaştırılmıştır. Fakat seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi için 2000'de de nüfus sayımı yapılmıştır. Tablo 6.2. 1927-2000 arasındaki nüfus sayım yıllarında Türkiye'nin nüfusu ve artış oranları. Sayım yılı 1927. Nüfus 13.648.270. Artış oranı binde 0. Yoğunluk kilometre kareye düşen nüfus 18. 1935. 16.158.018. 21,10. 21. 1940. 17.820.950. 19,59. 23. 1945. 18.790.174. 10,59. 24. 1950. 20.947.188. 21,73. 27. 1955. 24.064.763. 27,75. 31. 1960. 27.754.820. 28,53. 36. 1965. 31.391.421. 24,62. 41. 1975 40.347.719 25 52 1980 44.736.957 20,65 58 1985 50.664.458 24,88 65 1990 56.473.035 21,71 73 2000 67.803.927 18,28 88 2. Nüfus artışı ve sonuçları. Ülkemizde nüfus artış oranı 2. Dünya Savaşı dönemi dışında 1927-1990 yılları arasında %20'nin üzerinde seyretmiştir. Bu oranda dönemlere göre değişme olmuştur. 2. Dünya Savaşı'nın olduğu yıllarda ise artış %10'a kadar düşmüştür. En yüksek artış ise 1955-1960 yılları arasında gerçekleşmiştir. 1990'dan sonra ise nüfus artışında bir düşme eğilimi başlamıştır. Karadeniz bölgesinde ise %3,65 oranında nüfus en yüksek nüfus artışı ise Marmara bölgesinde %26,69 meydana gelmiştir. Bu bölgeyi Güneydoğu Anadolu bölgesi %24,79, Akdeniz bölgesi %21,47 izlemiştir. Türkiye'de sayım yıllarına göre nüfus artışı konusunda şu sonuçlara ulaşabiliriz. 1. Türkiye'de nüfus artışı 1990'lı yılların başına kadar yüksek seviyede de devam etmiştir. Bunun esas nedeni diğer birçok faktörlerin yanında özellikle 1950'li yıllardan sonra sağlık hizmetlerinin artması ve buna paralel olarak bebek ölümünün giderek azalması, ölüm oranında önemli düşmenin olmasıdır. 2. Nüfus artışı 1927-2000 yılları arasında 5 kata yakın ve son 40 yılda 2 kata yakın olmuştur. 3. En düşük nüfus artışı 2011 ile 1940-1945 yılları arasında olmuştur. Bunun nedeni Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmemesine rağmen silah altında tutulan çok sayıdaki genç nüfusun varlığı ile açıklanabilir. 4. En yüksek nüfus artışımız 1955-1960 yılları arasında olmuştur. Bu dönemde sağlık hizmetlerinde gelişmeler nüfusun artmasında etkili olmuştur. 5. 1975-1980 yılları arasındaki dönemdeki nüfus artışında az da olsa bir düşme meydana gelmiştir. 6. 1985 yılından sonra nüfus artışında bir düşme başlamıştır. Bu düşme istikrarlı bir şekilde devam etmektedir. Bunun nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. A. Ülkemizde doğurganlık oranı gelişen kentleşme ve sanayileşme sürecine bağlı olarak düşme eğilimine girmiştir. B. Doğan çocuğun daha iyi koşullarda yetiştirme isteği ve kadının çalışma hayatına girmesi doğumları azaltmaktadır. C. Özellikle 1968'de başlayan aile planlamasına yönelik çalışmalar, eğitim düzeyinin yükselmesi ve insanların bu konuda bilinçlendirilmesi olumlu sonuç vermeye başlamıştır. Nitekim özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde aile planlamasına yönelik uygulamalardan olumlu sonuçlar alınmaktadır. 7. Önümüzdeki yıllarda ülkemizin nüfus artışı düşük oranda devam edecektir. Nüfus planlamasında ve çocuğun yetiştirilmesinde eğitim ve öğretim son derece önemlidir. İyi eğitim görmüş nüfus sayesinde çağdaş bilgi toplumu seviyesine ulaşmamız mümkün olacak ve ülkemizin daha hızlı gelişmesi sağlanacaktır. Cumhuriyetten önceki yıllarda nüfusumuzun genel özellikleri şu durumdaydı. Nüfusun büyük çoğunluğu kırsal alanlarda bulunmaktaydı. Bu dönemde gerçek anlamda kent özelliğini taşıyan yerleşmeler İstanbul ve İzmir'de. Diğer kentlerde tarıma dayalı ekonomi hakim durumdaydı. 10 yıl kadar süren savaş ve salgın hastalıklar sonucunda genç nüfusun miktarı oldukça azalmıştır. Özellikle savaşlar nedeniyle kadın nüfusu erkek nüfusuna oranla önemli sayılacak ölçüde artmıştır. Bu dönemlerde tarımla uğraşan nüfus toplam nüfusun %90'ını oluşturmaktaydı. Cumhuriyetin kurulmasından sonra gerek nüfus artışı gerekse nüfusun yapısal özelliklerinde çok önemli değişmeler meydana gelmiştir. Ülkemizin nüfus artışı ve sonuçlarını daha iyi değerlendirmek bakımından son yüzyıldaki dünya nüfusunun genel özelliklerini değerlendirmek yararlı olacaktır. Dünya nüfusunda son 150-200 yılda meydana gelen artışın ana nedeni 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başlarından itibaren sanayi inkılabının gerçekleşmesidir. Sanayileşme ile birlikte tıp alanındaki buluşlar, tarım alanlarından daha fazla verim alınması, yeni tarım alanlarının açılması nüfusun hızla artmasına neden olmuştur. Türkiye'de nüfus artış oranı gelişmekte olan ülkelerin özellikle Afrika ve Orta Doğu'nun gerisinde fakat sanayileşmiş ülkelerin ilerisindedir. Nüfus artışımız komşularımızdan İran, Irak ve Suriye'den düşük, buna karşılık Yunanistan, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ile Avrupa ülkelerinden fazladır. Önümüzdeki yıllarda da ülkemizin nüfus artışı dünya ortalamasına yakın, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin çok altındadır. 20. yüzyılda 1. ve 2. Dünya Savaşları gibi milyonlarca insanın ölmesine sebep olan savaşlar olmasına rağmen dünyada nüfus artışı yüksek seviyede devam etmiştir. 1890'larda dünya nüfusu yaklaşık 1 milyar dolayındaydı. Dünya nüfusu 1930'larda 2 milyara, 1960'da 3 milyara, 1975'te 4 milyara ulaşmıştır. 1999'da 6 milyar olan dünya nüfusu 2003'te 6.3 milyara ulaşmıştır. Bu nüfusun 1,2 milyarı gelişmiş, 5,1 milyarı gelişmekte olan ülkelerdedir. 2012'de dünya nüfusu 7 milyara ulaşacaktır. Dünyada yıllık nüfus artışında genel bir düşüş vardır. 1990'lı yıllardaki yıllık artış 87 milyondan 2003'te 77 milyona düşmüştür. Günlük nüfus artışı 211 bindir. Her dakikada 245 bebek doğmakta, 106 kişi ölmektedir. Nüfus artışının %95'i Afrika, Asya ve Latin Amerika'nın gelişmekte olan ülkelerinde olmaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı Çin, Pakistan, Endonezya, Bangladeş ve Hindistan'dadır. Dünyada ortalama olarak kadın başına doğurganlık oranı 2,8'dir. Bu oran ortalama olarak gelişmiş ülkelerde 1,59, gelişmekte olan ülkelerde 2,9'dur. Afrika'da ise 6,5'tir. Afrika, Orta Amerika ve Asya'nın çoğu ülkelerini kapsayan gelişmekte olan ülkelerdeki nüfusun yarısı 23 yaşın altındadır. Gelişmiş ülkelerde ise nüfusun yarısını 35 yaşın altında olanlar oluşturmaktadır. Bu durum nüfus artışı durgunluk sürecine giren gelişmiş olan ülkelerde yaşlı nüfusun arttığını ve iş gücü potansiyelinin düştüğünü göstermektedir. Dünyada her dakikada 100 bebek ölmektedir. Bunun 78'i gelişmekte olan ülkelerdedir. Önümüzdeki yıllarda dünya nüfus artış oranı düşmekle beraber nüfus artışı sürecektir. Özellikle sanayileşme sürecine giren ülkelerde nüfus artışında Türkiye'de olduğu gibi bir yavaşlama görülecektir. Buna karşılık Orta Doğu ve günlük geliri 1 dolar civarında olan Afrika ülkelerinde yüksek nüfus artışının daha uzun süre devam edeceği beklenmektedir. Nüfus artışı ile besin kaynakları arasındaki ilişki bilim adamları ve bazı politikacıların dikkatini çekmiştir. Dünyada meydana gelen hızlı nüfus artışına karşı yeterli önlem ve gerekli standartlar getirilememiştir. Bazı bilim adamları dünyadaki hızlı nüfus artışına karşı çıkarlarken bazıları da nüfus artışını savunmaktadır. Bu politikalar ülkeden ülkeye ve hatta zamandan zamana değişmektedir. Örneğin Çin Halk Cumhuriyeti ve Singapur gibi ülkelerde nüfus artışını azaltıcı önlemler yürürlüğe konulmuştur. Türkiye gibi ülkelerde de kişileri eğiterek, propaganda yaparak dengeli nüfus artışı politikası sürdürülmeye çalışmaktadırlar. Ülkemizde Cumhuriyet'in ilk yıllarında nüfus artışını hızlandırıcı politika, günümüzde yerini aile planlaması şeklinde nüfus artışını azaltıcı politikaya bırakmıştır. Türkiye'de nüfus artışının sonuçları şöyle özetlenebilir. 1. Türkiye'de şehirlerin nüfusları ve sayılarında artış olmuştur. Kırsal alanlarda nüfus artışının hızlı olmasına bağlı olarak kırsal alanlardan şehirlere doğru göç artmıştır. Şehirlerimizin çoğunda nüfus artışı hem şehirdeki doğum hızından hem de göçle gelen nüfustan dolayı aşırı derecede artmıştır. Bu konuda bazı örnekler verecek olursak, 1927 yılında 691 bin olan İstanbul'un nüfusu artarak 2000'de 9 milyona yaklaşmıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında nüfusu 100 bini aşan iki şehrimiz vardı. 2000'de nüfusu 1 milyonun üstünde 5 kentimiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana olmuştur. 2. Şehirlerin kurulduğu sahalar genişlemiştir. Şehirlerde hızla artan nüfusa bağlı olarak yerleşme alanları da genişlemiştir. Şehirlerde kurulan sanayi tesisleri, ticaret merkezleri gibi birçok alanları da şehrin yayılış alanında önemli gelişmeler sağlamıştır. Örneğin sadece İstanbul Boğazı'nın ve Haliç'in iki yakasında bulunan İstanbul, nüfus artışı ve sürekli göçlere bağlı olarak batıda Büyükçekmece'ye, doğuda Gebze, kuzeyde ise Karadeniz sahilleri yakınına kadar olan sahalar yerleşme açılmıştır. Ovaların eteklerindeki kentler ova yüzeyine doğru genişlemiştir. Birkaç kilometre uzaklıkta bulunan köy ve kasabalar şehirle birleşmiştir. Bunlara örnek olarak Bursa, Adana, Konya, Malatya, Mersin ve Antalya verilebilir. Birçok şehrimizin çevresindeki tarım arazileri yerleşime açılmıştır. 3. Büyük şehirler olan göç gecekondulaşmayı teşvik etmiştir. Özellikle büyük şehirlerimize göçle gelen on binlerce insanın şehirlerdeki mevcut meskenlerde barınma imkanı mümkün olmamıştır. Bu nedenle göçle gelenler şehrin çevresindeki çoğunlukla devlete ait boş arazilere basit evler yapmışlardır. Bu durum gecekondu semti olarak belirtilen yeni semtlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu semtlerde yaşayan nüfus da hızla artmıştır. Bu artış o kadar fazlalaşmıştır ki günümüzde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki nüfusun yaklaşık 1/3'ü gecekondu semtlerinde yaşamaktadır. 4. Özellikle hızlı nüfus artışı genç ve dinamik nüfusun artmasına neden olmuştur. Nüfustaki hızlı artış çocuk ve yetişkinlerin nüfus içindeki paylarının artmasını sağlamıştır. Bunun sonucu olarak 1970'te 12 ve daha fazla yaşta 23,3 milyon kadar olan çalışabilir nüfus 1990 yılında yaklaşık 2 misli artarak 40 milyonu aşmıştır. Bu nüfusun toplam nüfustaki oranı 1970'te 165 dolayındayken 1990'da 171'e yaklaşmıştır. 5. Hızlı nüfus artışı, eğitim, sağlık hizmetleri, konut yapımı ve iş bulma konusunda bazı sıkıntıları da beraberine getirmiştir. Artan nüfusun her türlü ihtiyacını karşılamak için planlı ve düzenli bir şekilde daha fazla kaynak ayırmanın zorunluluğu bulunmaktadır. Çoğu kentlerimizde geleceğe yönelik gerekli planlama yapılmadığı için çok önemli sorunlar ortaya çıkmıştır. Örneğin her yıl nüfusumuz 1 milyon civarında artmaktadır. Bu artış her yıl 1 milyona yakın nüfusun ilköğretime başlaması anlamını taşımaktadır. Artan nüfusa eğitim verebilmek için her yıl derslik veya okul sayısını artırmamız gerekmektedir. Artan nüfusa yeterince sağlık hizmetleri sunabilmek için sürekli sağlık kuruluşlarının açılması lazımdır. Her yıl artan nüfusun barınması için en az 200 binin üzerinde konut yapılması gerekmektedir. Ülkemizde nüfus artışının diğer bir sonucu da istihdam sorunudur. Nüfus artışımıza göre kadınların da bir bölümünün çalıştığı dikkate alındığında her yıl en az 500 bin kişiye iş vermemiz gerekmektedir. Oysa mevcut koşullara göre artan nüfusa iş vermede büyük güçlüklerle karşılaşmaktayız. Gerçekçi bir yaklaşımla günümüzde devletimizin maddi olanakları artan nüfusumuzun her türlü ihtiyaçlarını karşılamada yetersizdir. Ülkemizin gelişme hızı artan nüfusun iş bulmasına cevap verememektedir. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde önümüzdeki yıllarda sıkıntılarımız daha da artacaktır. 6. Büyük şehirlerimizde çevre sorunları artmakta ve belediye hizmetleri aksamaktadır. Şehirlerimizin hızla gelişme göstermesi, çevre sorunları olarak tanımlanan hava kirliliği, su kirliliği gibi bir takım sorunları da gündeme getirmiştir. Gerçekten Erzurum, Malatya, Kayseri, İzmir, Konya, Bursa gibi büyük şehirlerimizde kış aylarında bazı günler hava kirliliği önemli boyutlara ulaşmaktadır. Bu kirlilikte kullanılan yakıtın kalitesi, şehirlerin çukur sahalarda kurulması, bazı kış günlerinde havanın çok soğuk, sakin ve nemli olması gibi faktörler de etkili olmaktadır. Ancak hava kirliliğinde şehrin büyümesinin de çok önemli etkisi bulunmaktadır. Şehirlerde nüfusun artması, mevcut su kaynakları yetmediği için su sıkıntısına da yol açmaktadır. Şehre su getirmek için çok uzak mesafelerdeki su kaynakları kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin Ankara'nın kullanma ve içme suyunun bir bölümü yaklaşık 50-100 km uzaklıkta bulunan barajlardan sağlanmaktadır. Şehirlerde artan sanayi tesisleri yerüstü ve yeraltı su kaynaklarında da yer yer kirlenmelere yol açmıştır. Örneğin İzmir Bornova Ovası'ndaki yeraltı suyunun hem seviyesi düşmüş hem de kirlenme ortaya çıkmıştır. Hızla büyüyen şehirlerimizdeki gecekondu semtlerinde belediyelerin su, yol, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerini yerine getirme çalışmaları artmıştır. Çöplerin toplanması, taşınması ve uygun yerlere biriktirilmesinde de büyük sıkıntılar oluşturmaktadır. 11. ayrımın sonu, sayfa 215.